Ayrım 24.
Oysa eskiden Doris'un anlatısını okuduğunda bu duyguya kapılan belki de yalnız kendisi olmuştu. Bağınızın biri diyordu subaylar. Bir yabani, aklı fikri talan, öldürmek, güney eyaletlerini ateşe vermek, kan dökmek. 1904'te Kapırlan Itagant'ta cinayete kurban gittiğinde böyle olmadı mı? 1905 Ağustos'unda Macomb Uka'da aynı akıbete uğramadı mı? Oysa her gün subaylarla birlikte yol alırken gözlemci içinde anlayamadığı bir kaygı, bir korku duyuyordu. Bir tepenin dönemecinde, kurumuş bir dere yatağında, çölün ortasında tek başına duran büyük şeyhin bakışıyla karşılaşmaktan korkuyordu sanki. İşi artık bitik, direnecek hali yok. Sonunun gelmesi ay, belki de hafta meselesi. Teslim olmak zorunda. Yoksa kendini denize atmaktan başka çaresi kalmayacak. Ya da çölde kaybolacak. Kimse onu artık desteklemiyor, bunun farkında. Subaylar bu anı nicedir beklemişlerdi. Oran'da, Rabat'ta, Dakar'da, ordunun genel kurmayları da öyle. Bağnaz çöl ile deniz arasında kıstırıldı. Yaşlı tilki teslim olmak zorunda kalacak. Herkes onu terk etmedi mi? Kuzeyde Mevlay Hafid cihada son veren El Cezire Sözleşmesi'ni imzaladı. Bir de Mael Ayni'nin öz oğlu Mevlay Seba, Aslan adıyla anılan Ahmet Hiba'nın imzasını taşıyan Ekim 1909 tarihli mektup var. Bu mektupta Şeyh'in Makasen yasasına boyun eğeceğine söz veriyor ve yardım istiyor. Aslanmış. Aslan ile Şeyh'in diğer oğulları Marakeş'te Eşşems ve Hamadan'ın haydudu, talancısı Lartaf artık yapayalnız. Kaynakları kurudu, silahları da yok. Üstelik Sus halkı onları terk etti. Bir avuç savaşçıları kaldı, paçavralar içinde, bronz namlulu eski karabinaları, yatağanları ve mızraklarından başka silahları yok. Orta çağ denir buna. Sivil gözlemci subaylarla birlikte atını sürerken, yaşlı şeyhin bozguna uğramasını bekleyen onca insanı düşünüyor. Kuzey Afrika'daki Avrupalılar, çöl insanlarının tanımıyla Hristiyanlar, belki onların gerçek dini paradır. Tanka'daki, İfni'deki İspanyollar, Tanka'daki, Rabat'taki İngilizler, Almanlar, Hollandalılar, Belçikalılar ve Arap İmparatorluğu'nun çöküşünü gözleyen bütün o bankerler, iş adamları, şimdiden işgal planları yapanlar, sürülmüş toprakları, mantar meşesi ormanlarını, hurmalıkları arasında pay edenler. Paris ve Hollanda Bankası'nın görevlileri, bütün limanlarda gümrük ve vergilerin tutarlarını hesaplıyordu. Sahra Zümrütleri şirketini, Gurara Tuat Nitratları şirketini kuran milletvekili Etienne'in çıkar çevrelerinin planlarına göre çıplak arazi hayali demir yollarına, Sahra Moritanya demir yollarına geçit vermek zorundaydı ve yolu tüfek tarakalarıyla açan orduydu. Smara'daki yaşlı adam bu para ve kurşun dalgasının karşısında tek başına ne yapsın? Onun köşeye kıstırılmış hayvanların bakışını andıran sert bakışı fırsatçılara, topraklara, kentlere göz dikenlere, bu halkın sefaletinin sırtından zenginliğe tamah edenlere karşı ne yapsın? Sivil gözlemcinin yanı sıra subaylar atlarını sürüyor, yüzleri ifadesiz, tek bir gereksiz söz sarf etmiyorlar. Bakışları ufka dikilmiş, taş tepelerin ötesine, Oued Tablan'ın puslu vadisinin uzandığı yere. Belki de ne yaptıklarını düşünmüyorlar bile. Doru atına binmiş Tuareg kılavuzunun açtığı görünmez izin üzerinde at koşturuyorlar. Arkalarında Senegalli, Sudanlı askerler tozlu gri üniformalarıyla öne doğru eğilmiş, bacaklarını karıklar açarcasına çok yükseğe kaldırarak hantalca yürüyorlar. Ayak sesleri sert toprağın üzerinde düzenli bir küreme sesi çıkartıyor. Arkalarında ağır ağır yükselen kırmızı ve kül rengi toz bulutu göğü kirletiyor. Bu iş çoktan çığırından çıktı. Artık elden bir şey gelmez. Bu ordu hayaletlere saldırmaya gidiyor sanki. Ama o teslim olmayı asla kabul etmez. Hele Fransızlara. Yakalanmaktansa bütün adamları öldürtmeyi yeğler. Oğullarının yanında kendini de öldürtür. Hem böylesi onun için daha iyi olur. Çünkü inanın bana, Coppolani'nin ölümünden sonra onun teslim olmasına artık razı olmazlar. Yok, o acımasız, yabani bir bağnaz. Kendisiyle birlikte kabilesi de yok olmalı. Kendi deyişleriyle berik Allah, Allah'ın kutsadıkları, ortadan kalkmalı. Tam orta çağ, öyle değil mi? Yaşlı tilki yandaşları tarafından ihanete uğradı, terk edildi. Kabileler peş peşe ondan ayrıldı. Çünkü reisleri Hristiyanların kuzeyde ve güneyde ilerleyişine karşı konulmaz olduğunu sezmişti. Denizden geldikleri bile oluyordu. Tinduf'ta, Tabel Bala'da, Uadan'dan çölün kapılarına dayanmışlar, Mael Ayni'nin öğretisini ilk kez yaydığı kutsal Şingureti kentini bile işgal etmişlerdi. General Wigney'nin Mevlay Hiba'nın 6000 adamını ezdiği Ebu Denib çatışması belki de son büyük çatışma oldu. O zaman Mael Ayni'nin oğlu dağlara kaçtı. Utancını gizlemek için ortadan kaybolmuş olmalı. Çünkü o bir lakme olmuştu. Yani kemiksiz bir et, bir mağlup. Yaşlı şeyh tek başına Smara Kalesi'nin tutsağı oldu. Onu yenik düşürenin silahlar değil para olduğunu anlayamamıştı. Sultan Mevlay Hafid'in askerlerine para ödeyen, onlara cicili bicili üniformalar giydiren bankerlerin parası. Hristiyanların askerlerinin limanlarda toplamaya geldikleri gümrük vergilerinden paylarını kestikten sonra teslim aldıkları para. El konmuş toprakların, gasp edilmiş Rumalıkların, açık gözlere peşkeş çekilen ormanların parası. Mael Ayn'in bu oyunları nasıl anlayabilirdi? Paris ve Hollanda Bankası'nın ne olduğunu bilir miydi? Demiryolu inşaatı için borçlanmanın, Gurara Tuat nitratlarını işletecek bir şirketin ne olduğunu bilir miydi? O ibadet edip çöl insanlarına hayır dua okurken, Fransa ve Büyük Britanya hükümetlerinin birine Fas, diğerine Mısır adı verilen iki ülkeyi veren bir anlaşma imzaladıklarını nereden bilecekti? O kelamını ve nefesini son özgür insanlara, İzargenlere, Urisyenlere, Tidrarinlere, Ulet Busebağlara, Tobaltlara, Reguibat Sahellere, Ulet Delimlere, İmragenlere dağıtırken, gücünü kendi Berik Allah kabilesine yayarken, Paris ve Hollanda Bankası'nın başlıca üyesi olduğu bir konsorsiyumun, Kral Mevlay Hafid'e 62 milyon 500 bin altın franklık bir ikraz yaptığını, bu paranın %5'lik faizinin kıyıdaki bütün limanlardan elde edilecek gümrük vergilerinin geliriyle garanti altına alındığını ve yabancı askerlerin gümrük gelirlerinin %60'tan az olmamak kaydıyla bankaya yatırılmasını kontrol etmek için ülkeye girdiklerini nereden bilecekti? Kuzeyde cihada son veren El Cezire Sözleşmesi'nin imzalandığı sırada Kral Mevlay Hafid'in borcunun 206 milyon altın franklık olduğunu ve borcunu alacaklarını ödemeyi asla başaramayacağının gün gibi açık olduğunu biliyor muydu? Yaşlı şeyh bunların hiçbirini bilemiyordu. Çünkü onun savaşçıları altın için değil, yalnızca Allah rızası için dövüşüyordu. Üstelik savundukları toprak ne onlara aitti ne de başka kimseye. Çünkü o bakışlarını özgürce dolaştırdıkları bir mekan Allah'ın bir ihsanıydı. Yabani'nin bağnazın biri çatışmadan önce savaşçılarına onları yenilmez ve ölümsüz kılacağını söylüyor. Yalnızca mızrakları ve kılıçlarıyla onları tüfeklerin ve makinelilerin önüne sürüyor. Şimdi zenci yerli askerlerin birliği Tatla Irmağı'nın vadisini bütünüyle işgal ediyor. Irmak geçidinde Kasbah Tatla'nın ileri gelenleri Fransız subaylara teslim olduklarını bildirmeye geldiler. Kamp ateşlerinin dumanları akşamın içinde yükseliyor ve sivil gözlemci her molada olduğu gibi gökyüzünde örtüsünü ağır ağır sıyıran güzel geceyi seyrediyor. Hala Mael Ayni'nin bakışını düşünüyor. Türk taciri kılığına giren Kamil Doğuz'un üzerine konan ve ruhunun derinliklerini okuyan o esrarlı ve derin bakışı. Belki de Şeyh Paçavralar içindeki bu yabancının Kur'an'ın sayfalarında her gece günlük tutan ilk İngiliz hırsızının neler getirdiğini anlatmıştır. Ama artık şimdi çok geç. Kaderin önüne hiçbir şey geçemez. Bir yanda deniz, öbür yanda çöl. Ufuklar Smara halkının üzerine kapanıyor. Son bedevileri sıkıştırıyor, kıstırıyor. Açlık, susuzluk sarıyor onları. Korkuyu, hastalığı, yenilgiyi tanıyorlar. İstesek sizin şeyhinizin ve hırpanilerini çoktan bir lokmada yutabilirdik. Kerpiç sarayının önüne 75'lik bir top, birkaç makineli tüfek diktik mi silip süpürmüştük onu. Belki de değmez diye düşündüler. Kurtlu bir meyve gibi tek başına düşmesinin daha doğru olacağını sandılar. Ama şimdi Kopolini'nin öldürülmesinden sonra iş değişti. Bu artık savaş değil, haydut sürüsüne karşı girişilen bir polis operasyonu. İşte o kadar. Yaşlı adam savunmak istediği kişiler tarafından ihanete uğradı. Haberi Sus, Tarudant, Agadir insanları getirdi. Mael Ayn'in gözlerdeki su adı verilen büyük şeyh Mevlay Ahmet ben Muhammed El Fader çöl savaşçılarıyla birlikte yürüyüşe geçti. Dra'daki, Sagüyü Elhamra'daki, Ulaata'daki, Şingueti'deki mavi adamlar bile onunla birlikte. Öyle kalabalıklar ki bütün ovayı kaplıyorlar. Sultanı devirmek ve yerine Mael Ayn'in büyük oğlu Seba'a aslan adı verilen Mevlay Hiba'yı tahta çıkarmak istiyorlar. Ama Genelkurmay habere inanmadı. Anlatılanlar subayları çok güldürdü. Smara'daki ihtiyar çıldırmış. Sanki o hırpani sürüsüyle sultanı devirecek. Fransız ordusunu kovacak. Olacağı buydu. Yaşlı tilki çöl ile deniz arasında sıkıştı kaldı ve intiharı seçti. Tek çıkar yolu kabilesiyle birlikte kendini öldürtmek. Bugün 21 Haziran 1910. Zenci yerli askerlerin birliği başında 3 Fransız subay ve sivil gözlemci ile birlikte yola koyuldu. Güneye doğru yöneldiler. Trezat'tan hareket eden kolla birleşecekler. Kıskacın çeneleri şey ile hırpanilerini kıstırmak için kapanıyor. Güneş tozlu ışığıyla askerlerin gözlerini yakıyor. Uzakta taşlı ovanın tepesinde çölden neredeyse ayırt edilemeyen aşı boyası renginde bir köy beliriyor. Kasbah Zidanya diyor yalnızca kılavuz. Ama atını hemen durduruyor. Uzakta bir savaşçı topluluğu atlarını tepeler boyunca dört nala sürüyor. Zenci yerli askerler mevzi alıyor. Subaylar ise atlarını açığa çekiyor. Yer yer ateş ediliyor ama ıslık çalan ya da hedefini bulan hiçbir kurşun yok. Sivil gözlemci bunların daha çok avcıların kırda çıkardıkları seslere benzediğini düşünüyor. Yaralı bir adam tutsak ediliyor. Beni Amir kabilesinden bir Arap. Şeyh Mael Aynin uzakta değil, savaşçıları güneyde, El Boruk yolunda ilerliyor. Birlik yeniden harekete geçiyor ama bu kez subaylar askerlerin yanında kalıyor. Hepsinin gözü çalılıklarda. El Boruk yolunda bir ikinci kapışma başladığında güneş henüz yüksekte. Kavurucu sessizliğin içinde yeniden kurşun sesleri çınlıyor. General Mounier vadinin dibine doğru hücum emri veriyor. Senegalliler dizlerini yere dayayıp ateş ediyor. Sonra süngü takarak koşuyorlar. Beni Musa kabilesi yerde onlarca ölü bırakarak çalılıkların arasına dalmadan önce 12 zenci asker öldürdü. Senegallilerin birliği vadinin dibine doğru hücuma devam ediyor. Askerler mavi adamları gizlendikleri yerlerden bulup çıkarıyor. Ama bunlar beklenen o yenilmez savaşçılar değil. Paçavralar içinde, saçları sakalları birbirine karışmış, silahsız, koşarken topallayan, çakıllı toprağa düşen insanlar. Bunlara dilenci demek daha doğru olur. Bir deri bir kemik kalmış, güneşten, ateşten kavrulmuşlar. Ölümcül bir öç duygusunun sardığı Senegalliler, tüfeklerini üzerlerine boşaltırken, süngüleriyle delik deşik edip onları kırmızı toprağa çivilerken, birbirlerine çarpıyor, umutsuz çığlıklar atıyorlar. General Mounier her ne kadar toplanma borusunu çağırsa da boşuna. Zenci askerlerin önünde erkekler ve kadınlar darmadağın kaçışıyor, yere düşüyor. Çocuklar çalıların arasında koşuyor, korkudan dilleri tutulmuş. Koyun ve keçi sürüleri bağırarak itişip kakışıyor. Mavi adamların cesetleri dört bir yanda yerlere serilmiş. Son tüfek sesleri ortalığı çınlatıyor. Sonra yeniden hiçbir şey duyulmaz oluyor. Kavurucu sessizlik ortalığı sarıyor. Bir tepenin üzerinde kımıldamadan duran, kıpraşan huzursuz atlarına tünemiş subaylar, mavi adamların toprak tarafından şimdiden yutulmuşçasına silindiği geniş çalılığa bakıyorlar. Ölmüş arkadaşlarını taşıyarak geri dönen Senegalli yerli askerler, yerde yatan paçavralar içindeki yüzlerce erkek ve kadına göz atmıyor bile. Vadinin yamacında bir yerde diken çalılıkların arasında genç bir çocuk, ölü bir savaşçının cesedinin yanı başında oturuyor ve gözleri sönmüş, kanlı yüze bütün gücüyle bakıyor. Doğan güneşin aydınlattığı sokakta genç çocuk duran arabalar boyunca acele etmeden ilerliyor. İnce bedeni kaportaların yanından kayıyor. Camlara, cilalı kanatlara, farlara yansıyor. Her arabanın üzerine hafifçe eğiliyor. Bakışlarıyla koltukları, koltuk altlarını, arka cam sahanlığını, torpido gözünü yokluyor. Güneşin saf ve keskin ilk ışıklarının yaktığı bomboş büyük sokakta bir başına sessizce ilerliyor. Gökyüzü şimdiden masmavi, berrak, tek bir bulut yok. Yaz rüzgarı denizden esiyor, yollara dalıyor, dümdüz caddeler boyunca ilerliyor. Palmiyeleri ve büyük arokoryaları sallayarak küçük bahçelerde fır dönüyor. Radix yaz rüzgarını sever. Tozu dumana katan ya da bedenin içine kadar işleyen, kemikleri donduran pis bir rüzgar değildir bu. Rayihalarla yüklü, deniz ve ot kokan, uyuma arzusu veren hafif bir rüzgardır. Radix mutlu. Çünkü denize yakın terk edilmiş bir bahçede başını büyük bir çamın köklerine dayayarak açık havada uyudu. Güneş doğmadan uyandı ve yaz rüzgarının başladığını hemen hissetti. O zaman köpeklerin yaptığı gibi otlarda biraz yuvarlandı. Sonra hiç durmadan deniz kıyısına kadar koştu. Yolun tepesinden o güzel, sakin denize uzun uzun baktı. Gecenin külünü üzerinden henüz atmamıştı deniz. Ama şimdiden şafağın mavi ve pembe lekelerini taşıyordu. Bir an için henüz ısınmamış kayalardan aşağı inmeyi, giysilerini çıkartıp denize dalmayı düşündü. Onu denize çağıran, suyu gösteren yaz rüzgarıydı. Ama önünde çok zaman bulunmadığı, insanlar hakkında uyanacağı için acele etmesi gerektiğini hatırladı. Öyle olunca araba peşinde yokuş yukarı vurdu. Şimdi büyükçe bir sitenin önüne geliyor. Arabaların park edilmiş olduğu uzun bahçe yolları boyunca yürüyor. Görebildiği kadarıyla bahçelerde kimse yok. Evlerin storları hala inik, balkonlar boş. Yaz rüzgarı binaların yüzünde esiyor ve storları zangırdatıyor. Mimoza ve defne dallarını tatlı tatlı hışırdatıyor. İri palmiye dalları gıcırdayarak sallanıyor. Işık ağır ağır geliyor. Önce gökyüzüne, sonra binaların tepelerine, sokak lambaları soluyor. Radix bu saati çok sever. Çünkü sokaklar henüz sessiz, evler kapalı, kimsesizdir. Dünyada tek başına olmak gibi bir histir bu. Binaların bahçe yollarında ağır ağır yürüyor ve bütün kentin kendisine ait olduğunu, geriye hiç kimsenin kalmadığını düşünüyor. Belki de o terk edilmiş bahçede uyurken, afet sonrasında olduğu gibi erkekler ve kadınlar evlerini ve arabalarını bırakarak dağlara doğru koşarak gitmişlerdir. Radix kıpırtısız kaportaların yanından geçerken içeri bir göz atıyor. Koltuklar bomboş, direksiyonlar hareketsiz ve garip bir duyguya kapılıyor. Onu izleyen ve tehdit eden bir bakış var. Duruyor, başını binaların yüksek duvarlarına doğru kaldırıyor. Storlar ve pencereler kapalı, büyük balkonlar boş. Esen rüzgarın sesi çok tatlı, çok ağır. İnsanlara göre değil bu ses ve Radix kente çöken, insanların gürültülerinin ve kargaşalarının yerini dolduran boşluğu bir kez daha hissediyor. Belki de o yaşlı fıstık çamının köklerine başını yaslamış uyurken, yaz rüzgarı başka bir dünyadan gelmişçesine esrarlı bir şekilde erkekleri, kadınları, kent halkını uyutmuştur. Onlar kepenkleri kapalı dairelerinde, yataklarında hiç bitmeyecek büyülü bir uykuya dalmışlardır. Kent ancak o zaman dinlenebilir, soluk alabilir. Hareketsiz arabalarla kaplı boş sokaklar, kapalı dükkanlar, sönük sokak lambaları ve kırmızı ışıklar. İşte o zaman otlar şosenin çatlaklarında bitebilir. Fareler ve kuşlar çekinmeden her yere gidebilir. Bahçeler ormana dönüşür. İnsanoğlu var olmadan önce olduğu gibi. Radix dinlenmek için biraz duruyor. Tam o sırada kuşlar ağaçlarda uyanıyor. Sığırcık kuşları, serçeler, ardıç kuşları. Hele ardıç kuşları ciyak ciyak, palmiyeden palmiyeye ağır ağır uçuyor. Büyük park alanlarının ıslak asfaltlarında sekerek gidiyor. Genç çocuk ardıç kuşlarını pek sever. Güzel siyah elbiseleri, sapsarı gagaları vardır. Tehlikeleri gözlemek için başlarını hafifçe yan döndürerek kendilerine has bir sekişleri vardır. Hırsızlara benzerler. Radix onları bu yüzden sever. Kendisi gibi biraz aklı havada, az buçuk da hırsızdırlar. Üstelik bir tehlikeyi bildirmek için ciyak ciyak ötmeyi bilirler. Gülmeyi de bilirler. Gırtlaklarını titreterek gülmeleri Radix'i de çok güldürür. Radix park alanında ağır ağır ilerliyor. Arada bir ardıç kuşlarına yanıt vermek için ıslık çalıyor. Belki de genç çocuk terk edilmiş bahçede başını büyük fıstık çamının köklerinin arasına dayamış uyurken erkekler ve kadınlar gürültü etmeden kenti öylece terk etmiş ve yerlerini ardıç kuşlarına bırakmışlardır. Bu düşünce Radix'e çok keyif veriyor ve onlarla aynı fikirde olduğunu, evlerin, sokakların, arabaların ve içindekilerle birlikte dükkanların, her şeyin onların olduğunu bildirmek için parmaklarıyla daha kuvvetli ıslık çalıyor. Parkta binaların çevresinde ışık hızla kuvvetleniyor. Arabaların damlarında, çalıların yapraklarında çiğ taneleri parlıyor. Radix bütün bu ışıklı damlacıklara bakmamak için, durmamak için büyük çaba göstermek zorunda. Büyük park alanının boşluğunda, yüksek duvarların, inik storların, boş balkonların arasında çiğ tanecikleri daha da yoğun bir ışıltı yayıyor. Sanki gerçek ve canlı olan yalnız onlarmış gibi dünyayı seyreden binlerce sabit gözü andırıyorlar. O sırada Radix derinden derine bir şeyi sarmış olan tehdidin yeniden farkına varıyor. Burada binaların park yerinde tehlike gol geziyor. Bu genç çocuğun göremediği, anlayamadığı bir bakış ya da bir ışık. Tehdit duran araçların tekerleklerinin altında, aynaların yansımasında, gün ışığına karşı yanmaya devam eden sokak lambalarının soluk aydınlığında. Genç çocuk teninde bir ürperti hissediyor. Kalp atışları yavaşlıyor. Sonra yeniden hızlanıyor. Avuçlarını soğuk bir ter basıyor. Ötüşerek ok gibi geçen sağanların dışında bütün kuşlar şimdi yok oldu. Ardıç kuşları büyük beton kütlelerin öbür yüzüne doğru kaçıştı ve hava yine sessizleşti. Rüzgar bile yavaş yavaş kesildi. Şafak büyük kentin üzerinde uzun uzun durmaz. Mucizesini bir an gösterir, sonra silinir gider. Ardından gün doğar. Gökyüzü artık gri ve pembe değildir. Soluk bir renk sarar onu. Batı tarafında gazhanelerin büyük bacalarının zehirli dumanlarını kusmaya başladıkları yerde bir tür pus var. Radix bütün bunları olup bitenleri görüyor ve yüreği daralıyor. Az sonra erkekler ve kadınlar kapılarını açacak, storları kaldırıp balkonlara çıkacaklar. Kentin sokaklarında yürüyecek, arabalarını ve kamyonlarını çalıştıracak ve her şeye pis pis bakarak taşıtlarını sürecekler. Bu bakış, bu tehdit o yüzden. Radix gündüzü sevmez, yalnızca geceyi ve şafağı sever. Her şeyin sessiz ve ıssız olduğu, ortada yarasalardan ve başıboş kedilerden başka hiçbir şeyin kalmadığı zamanları. Büyük park alanının ara yollarında yürümeye devam ediyor. Duran arabaların içlerini dikkatle inceliyor. Ara sıra ilginç olabilecek bir şey görüyor ve geçerken kapı tokmaklarını yokluyor. Öyle hafifçe, olur ya, belki açık kalmıştır. Kapıları kilitli olmayan üç aracı mimledi ama şimdilik dokunmuyor çünkü buna değeceğinden emin değil. Blokun çevresinde bir tur attıktan sonra birazdan geri dönerim diye düşünüyor. Çünkü açık arabaları halletmek kolay. Güneşin aydınlığı ağaçların tepesinde artıyor ama kendisi henüz ortada yok. Yalnızca gökyüzüne yayılan güzel sıcak ışık görünüyor. Radix gündüzleri sevmez ama güneşi pek sever. Belirdiğini göreceği düşüncesi onu sevindiriyor. İşte göründü. Gözlerinin derinliğinde şimşek gibi çakan ateşten bir top. Radix bir an duraklıyor. Gözleri kamaştı. Radix bekliyor. Atar damarlarında kalp atışlarını dinliyor. Tehlike çevresinde dolanıyor ama genç çocuk nereden geldiğini bilmiyor. Gün ışığı artıyor. Onunla birlikte korkunun ağırlığı. Yüzlerce mavi storlu beyaz duvarların tepesinden, antenlerin sivrildiği damlardan, beton kulelerden, pürüzsüz gövdeli beyaz palmiyelerin tepesinden geliyor korku. Hele sessizlikten gelen korku, günün sessizliği, tiz bir vızıltıyla yanmaya devam eden sokak lambalarının ışıkları. Sanki insanların ve motorların sıradan gürültüleri bir daha duyulmayacak. Uyku onların yolunu kesmiş. Bir cirofun içinde motorlar tıkanmış, gırtlaklar kısılmış, yüzler de gözler de kapalı. Pekala, haydi bakalım. Yüksek sesle konuşan Radix kendine cesaret vermek istiyor. Eli yeniden arabaların kapılarını yokluyor, gözleri kaportanın soğuk iç mekanına dikilmiş. Güneş ışığı arabaların gövdelerinde ve ön camlarına asılmış çiğ damlalarının üzerinde parlıyor. Yok, bir şey yok. Acele şimdi kaygıyı hafifçe siliyor. Gün gergin, beyaz güneş neredeyse büyük binaların çatılarına yükselmek üzere. Dalgaların doruklarında ışıltılar yanıyordur mutlaka. Radix çevresine bakmadan ilerliyor. Oldu, sağ ol. Bir arabanın kapısı açıldı. Genç çocuk sessizce bedenini ön camdan içeri kaydırıyor. Elleri her yeri yokluyor. Koltuk altlarını, köşe bucağı, kapılardaki cepleri, torpido gözünü açıyor. Elleri hızla, ustaca yokluyor. Bir körün elleri gibi. Hiçbir şey yok. Yok, arabanın içi bomboş, mahzen gibi soğuk ve nemli. Pislik herifler. Kaygı yerini öfkeye bırakıyor ve genç çocuk arabaları gözleyen bina boyunca uzanan ara yolda hızla yürüyor. Birden bir ses onu irkiltiyor. Bir motor gürültüsü ve sağ çıtangırtısı. Radix yeşil bir kamyonetin gerisine gizlenerek çöp tenekelerini boşaltan çöp kamyonunun geçtiğini görüyor. Kamyon park alanına girmeden binaların çevresinde dolanıyor. Defne çitleri ve palmiye gövdeleri arasında yarı gizlenmiş durumda uzaklaşıyor. Radix onu metalden garip bir böceğe benzediğini düşünüyor. Yuvarlak sırtı ve sarsıntılı gidişiyle belki de bir gübre böceğine. Her şey yeniden sessizliğe kavuştuğunda Radix kamyonetin arka sahanlığında ilginç olabilecek şeyler seçiyor. Arka cama yaklaşıyor ve giysileri görüyor. Turuncu plastikten elbise torbalarının içinde istif edilmiş bir sürü giysi. Ön tarafta da giysiler var. Şoför mahallinin hemen yanında. Ayakkabı kartonları ve bu işten anlamayanın kolayca seçemeyeceği bir şey. Transistörlü bir radyonun köşesi. Kamyonetin kapıları kilitli ama ön cam aralık. Radix bütün gücüyle itiyor. Aralığı büyütmek için camın kenarına bastırıyor. Cam milimetre milimetre iniyor ve Radix az sonra uzun kolunu emniyet düğmesine uzanabilecek kadar sokuyor. Düğmeyi çekiyor, kapıyı açıyor ve arabanın ön tarafına kayıyor. Kamyonet çok büyük. Koyu yeşil, derin yapay deriden koltukları var. Radix arabanın içinde olduğuna seviniyor. Ellerini bir an direksiyona dayayarak soğuk koltuğa oturuyor ve geniş ön camdan park yerine ve ağaçlara bakıyor. Ön camın üst kısmı zümrüt yeşili. Başını oynattığında gökyüzünde garip bir aydınlık oluşuyor. Direksiyonun sağında bir radyo var. Radix düğmeleri çeviriyor ama cihaz çalışmıyor. Eli torpido gözünün düğmesine basıyor ve kapak açılıyor. İçinde kağıtlar, bir tükenmez kalem ve siyah gözlükler var. Radix ön koltuğun arkalığından arka cam sahanlığa kayıyor. Giysileri çabucak inceliyor. Bunlar yepyeni takım elbiseler, erkek gömlekleri, tayörler, kadın pantolonları, kazaklar. Hepsi plastik torbalarda katlanmış duruyor. Radix giysilerden, ayakkabı kutularından, kravatlardan, fularlardan birer deste oluşturuyor. Giysileri pantolonların içine tıkıp çıkın yapmak için paçaları birbirine düğümlüyor. Birden transistörlü radyo geliyor aklına. Ön koltuğa kayıyor. Başını zemine eğerek elleriyle yokluyor. Nesneyi biraz kaldırıyor. Bir düğmeye basıyor ve müzik fışkırıyor. Gitar notaları şafakta kuş sesleri gibi kayıyor ve akıyor.